Ayrım 11, sayfa 143. Yazıcı: Buyur bak, sıcak sıcak, yumuşacık. Burada bunlardan başka bir şey bulunmuyor ama ne bulunuyorsa iyi. Böyle bağırarak Muki getirdiği tepsiyi yere koydu. Muki'nin her hareketi sağlıklı ve güçlü olduğu için Uraz'a bir hakaretti. Ama onu daha da öfkelendiren, daha da büyük bir hakaret saydığı şey Muki'nin sesindeki aşırı tatlılıktı. Hasta bir çocuğu, ürkek bir atı yatıştırmak, yüreklendirmek için kullanılan sesler gibi. Uraz demlikteki çayın hepsini hırsla içti, yiyeceklere dokunmadı bile. Muki yalvardı. Dene bir Allah aşkına, bu bazlamayı senin için pişirdiler, taptaze. Uraz bazlamayı kaptı, elinde ezip hamurdan bir top haline getirdi, yere çaldı. Öfke yüzünün etlerini daha da inceltiyor, kemiklerini daha da belli ediyordu. Muki, onu öldürüyorum ben böyle diye düşündü. Acınası bir neşe çabasıyla, haklısın dedi. İçin çekmeden yersen yediklerin bağırsaklarında düğümlenir. İştah kendiliğinden gelir zaten. O zaman sana yağlı kebapla safranlı pilavların en iyisini yedireceğim. Ben kendim gidip alacağım sana. Buranın sahibi Golam tüm senin hizmetinde. Kardeşi de öyle. Benim kimseye ihtiyacım yok dedi Uraz. Cahil yemini bitirir bitirmez yol için gerekli alışverişleri yap. Hepsi bu kadar. Ne yolu diye kekeledi Muki. Yine mi dağlar? Daha yüksek, daha soğuk, daha ıssız. Korkuyor musun diye sordu Uraz. Sen Golam ile bir görüşseydin diye bağırdı Muki. O bana anlattı bu korkunç dağ yollarını. Bir kambur için korkunçtur gerçekten dedi Uraz. Yolculardan öğrenmiş, yolcular biliyorlar. Bu denli mi korkuyorsun diye sordu yine Uraz. Seyis'in saf bakışlı gözleri dolu dolu oldu. Uraz'ın hatırı için dünkünden bin kat daha korkunç, bin bir kahır çekmeye razıydı. Ama onun göz göre göre ölüme gitmesine yardımcı olamazdı. Bir solukta konuştu. Öyle, korkuyorum. Bu dağlardan sağ çıkmazsın. Az önce bir ölü gördüm. Senin ölümüne sebep olup ölünü taşımak istemem. Sonra Tursen'in karşısına nasıl çıkarım? Nasıl? Muki derin bir soluk aldı. Çaresizliğin verdiği bir gözüpeklikle bağırdı. Gelemem, seninle gelemem ben. Dizleri üstüne çöktü, Uraz'ın elini yakalayıp öptü ve usul usul konuştu. Gerçekten seninle gelmeyeceğim. Bu hareket ve bu sesten Uraz anladı ki ne buyruk, ne istem, ne tehdit, hiçbir şey Seyisi'nin direnişini kıramayacaktır. Uraz'ı bir titreme aldı. Seyisi olmayınca hiçbir şey yapamayacağını, kendisinin de bir hiç olduğunu birden kavramıştı. Başka hiçbir kinle ölçülemeyecek bir kin duydu Seyisi'ne. Derisinin altında yayılıp kanının her bir damlasına kadar işleyen, dondurucu, soğuk bir kindi bu. ''Titriyorsun, üşüyor musun? O kadar mı üşüyorsun?'' diye sordu Muki. Gene Uraz'ın üstüne örttüğü çapanının şimdi yarı yarıya açılmış olduğunu gördü. Çapanı yeniden üstüne çekmek istedi. Uraz giysiyi parmaklarıyla yakalayıp yere fırlattı. Kırık bacak ortaya çıktı. Kırığın sımsıkı sarılmış olduğu pis, akıntılar sızan bezden çürümüş et kokusu yükseldi. Cahil tıksırdı, burun deliklerini kıstı, kafasını silkeledi. Pis kokudan kurtulmak için ayağa kalkmaya davrandı. Muki atı yelesinden tutup yere çekti. Aygır dostça kişnedi, yeniden yere uzanıp boynunu Muki'nin böğrüne dayadı. İkisi de bana karşı diye düşündü Uraz, seyisim de atım da. Her ikisinin ayakları dibinde yere yatmış, gözlerini kırpmadan Muki ve cahil çiftine baktı. Güçlü, sapsade, birbiri için yaratılmışlar. Diri diri yüzsünler ikisine de. Uraz'ın bakışlarındaki bu anlatımı gören Muki elini cahilin yelesi içine daha da soktu. Atın boynuna daha da abandı. Uraz'ın ağzının yanındaki derin çizgilerde sarımsı bir köpük belirdi. Seyisim aygırı şimdiden kendini sayıyor diye düşündü. Kendinin, kendinin peygamber hakkı için. Tam o anda Uraz'ın soluğu kesilir gibi oldu. Peygamberin adını anmıştı. Peygamber de onu karşılıksız bırakmıyordu işte. Şimşek gibi birdenbire içine doğan, parlayıp yüreğini aydınlatan, göz kamaştıran bu esinlenme ancak ondan gelebilirdi. Sadece ondan. Şimdi her şey çözüme kavuşuyordu. Dağ havası ve havayla birlikte kesin bir inanç Uraz'ın göğsünü doldurdu. Evet, peygamber hakkı için evet. Kendine reva görülen bu hakaret, en mükemmel bir öç alışın, şanların en yücesine erişmenin bir aracı olacaktı. Uraz bakışlarını seyisine çevirdiği zaman, yüksek ateşin ve acı safranın kavurduğu dudakları bir kurt sırıtışı ile açılmıştı. Bu sırıtış ve şimdi Uraz'ın bakışlarında okunan iyilik Muki'yi uyarmalı, ürkütmeliydi. Oysa o saflığı içinde öfkesi geçti, kabul ediyor diye düşündü. Cahilin yeresine sokulu elinin parmakları açıldı. ''Benimle geleceksin'' dedi Uraz. Muki'nin eli yeniden kapandı. Bunu bir okşayı sanan cahilin boynu tatlı tatlı dalgalandı.
''Ama sana anlattım'' diye mırıldandı Muki.
''Ben de dediklerini tam anladım'' dedi Uraz. Eğere dayanarak yavaş yavaş doğruldu. Tam dik oturduğunda ağır ağır konuştu. ''Sen de beni iyi dinle ve anlamaya çalış. Sırf ölümüme sebep olmamak için benimle gelmek istemiyorsun değil mi? Tek sebep bu.''
''Gerçekten, gerçekten öyle. Allah tanığım olsun, tek sebep bu.''
''Peki'' dedi Uraz ve yine ağır ağır sözünü sürdürdü. ''Benim kaderim seni ilgilendirmez. Bu konuda bütün kaygı ve sorumluluğu senden alıyorum. Her şeye kadir olan Allah tanığım olsun. Başıma gelen bütün tersliklerden sadece ben, başka hiç kimse değil, ben sorumluyum.''
Muki konuşmaya yeltendi.
''Daha bitirmedim'' dedi Uraz. ''Sen ister gel ister gelme, ben gidiyorum. Kendi seçtiğim yoldan gidiyorum.''
''Yalnız başına, yalnız. Doğru söylemiyorsun'' diye bağırdı Muki. Atın yelesi içindeki parmakları titriyordu.
''Dediğimi her zaman kim karşı çıkarsa çıksın yaparım. Sen de bilirsin bunu.''
''Senin ölümün olur bu.'' diye mırıldandı Muki.
''Elbette'' dedi Uraz. ''Benim ve cahilin.''
''Cahilin mi?''
Kendi adının geçtiği bu yakınmayı duyunca aygır parlak kibirli bakışlarını Muki'ye çevirdi. ''Issız kayalıklarda sahipsiz yitik. Başka bir sonu olur mu?''
''Yok yok'' diye fısıldadı Muki. ''Allah korur.''
''Ben de ona inanıyorum.''
''Ama nasıl, nasıl?''
''Sen de bizimle geleceksin de ondan'' dedi Uraz. Sonra çabuk çabuk ekledi. ''Senin gençliğin var, gücün var. Yorgunluğa dayanıklısın, sabırlısın, beceriklisin. Sen bize bakarsan sonuna kadar gidebiliriz.''
''Ben zavallı bir hizmetkarım, başka bir şey değilim, değilim'' diye bağırdı Muki. ''Elimden geleni yaptığım halde ya sen yine de göçüp gidersen?''
Çektiği azap yüzünden hemen hemen çocuksu bir hal almış olan bir yüz, cahilin boynu üzerinden eğere dayanmış, dimdik oturan adama doğru uzanıyordu. Uraz karar verdirecek anın geldiğini biliyordu. İçindeki isteğin dışa vuran ışıltısını göz kapaklarını indirerek örttü. Saflığı baştan çıkartmak için ayartma örtülü olmalıydı.
''Evet'' diye Muki sözünü sürdürdü kesik bir sesle. ''Evet, yine de kötü kader üstün gelirse o zaman ne olacak? O zaman...''
Uraz ellerini açtı avuçları arasından kader akıp gitsin diye. ''O zaman cahil senin olur'' dedi. Muki doğruldu, terli alnını sallayarak kekeledi.
''Ben... ne? Ben...
Uraz, anlamıyorum.'' Uraz'ın gözleri iri iri açıldı. Artık bakışlarına güveniyordu. Kelimeleri dura dura tekrarladı. ''O zaman cahil senin olur'' dedi.
''Ne diyorsun, ne diyorsun?''
Muki bağırıyordu. Aygırın yelesinden elini ateş almış bir çalılıktan çekercesine çekti. Cahil bunu bir oyun sandı. Muki'nin elini yakalayıp dişleri arasına aldı. Kalın yumuşak dudaklarıyla sardı.
''Görüyorsun'' dedi Uraz.
Göğsü bir çölden ve çölün çektirdiği susuzluklardan da çok kavruluyordu. Öyleyse diye sordu.
Dur, dur hele diye yalvardı Muki.
Başı dönüyordu. Cahilin yakaladığı elini çekmeye bile çekiniyordu. Aygır'la kendisinin aynı kandan, aynı aileden oldukları duygusu vardı içinde. Ama bu akrabalık ilişkisinde kendi yerini hiç unutmuyordu. En altta bir yer. Oysa işte şimdi o yoksul Muki, Tursen'in büyük başarıları olan efsanelere geçmiş aygırların bu dölüne, Uraz'ın isteğiyle sahip olabilecek, onun efendisi olabilecekti. Bileğini ıslatan cahilin salyası kadar koyu bir ter yüzünden aşağı süzülüyordu. Şaşkın bakışlarını çevresinde gezdiriyor, duvarların sayısız yarıkları arasında oynaşan ışıklı toz çizileri baş dönmesine daha da arttırıyordu. Bağırdı, ''Olanaksız bu Uraz, çılgınlık bu, delilik!'' Ateşim vardı ondan.
Değil Muki, değil. İnan bana dedi Uraz. Sesi öylesine açık yürekli ve dostçaydı ki kendisi de şaştı buna.
Cahili senin kadar hak etmiş başka biri var mı bu dünyada diye sürdürdü sözünü. Onu senden daha çok seven var mı? Kim ona senin kadar iyi bakabilir? Seninle birlikte senin sayende bu dağlardan sağ çıktığı zaman onu verebileceğin bir insan göster bana.
Dur, dur diye yalvardı Muki.
Sert bir hareketle elini cahilin dişlerinden kurtardı, ona arkasını döndü, sonra fısıltıyla konuştu.
Sus Uraz, sanki şimdiden ölmüşsün gibi konuşuyorsun.
Uraz başını eğdi. Kaderin yolu açık ve geniş olsun diye avuçlarını yeniden açtı. Muki bomboş geniş kervansarayın ortasında, her yanı dökülen yüksek kubbenin altında yatan bu küçülmüş insan vücuduna, kanı çekilmiş, incelmiş bu yüze bakarken yine çayhanedeki ölüyü düşündü. Bu sırada doğrulup kalkmış olan cahil başını Seyis'in omuzuna dayadı. Muki Uraz'ı susturmak, kendisi içinde bütün umut kapılarını kapamak için bağırdı.
Başımıza ne gelirse gelsin, kimse, hiç kimse böyle bir atın benim olduğuna inanmaz. Beni yalancı, hırsız yerine koyarlar.
Haklısın dedi Uraz, kamburu çağır.
Muki bağırarak kapıya koştu.
Golam, golam!
Uraz'ın isteğini yerine getirmekten çok ondan kaçmaya çalışıyordu. Cahil gözden kayboluncaya kadar Muki'nin arkasından baktı, sonra gözlerini Uraz'a çevirdi. Uraz kolunu uzatıp aygırın boynunu okşadı. Artık ona kızmıyordu. Muki'ye de, başka hiç kimseye de kızmıyordu. Ömrünün en zor, en önemli yarışına kendini hazırlıyordu. Kervansarayın sahibi her zamanki tatlı sesiyle sordu.
''Ne yapabilirim senin için sayın konuğum?''
''Senin yapabileceğin hiçbir şey yok.'' dedi Uraz. ''Ama yakınlarda bir yerde bir yazıcı bulunur mu?''
''Köyde bulunur.'' dedi Gulam.
''Bilgili midir?''
''Çevrede herkesi memnun ediyor.'' dedi kambur genç gülümseyerek.
Uraz Muki'ye
''Bul getir onu.'' dedi.
Seyis kapıya doğruldu.
''Cahille git.'' dedi Uraz.
''Sen gerçekten sence daha mı iyi olur?'' diye sordu Muki aygıra bakmadan.
Sonra cahilin gemini takmaya koyuldu. Omuzları düşük, başı da omuzları arasında, Muki'nin hareketleri sakardı, ürkmüş gibi. Dışarı çıkmaya sabırsızlanan cahil kaslarını geriyor ve kaslar boynundan sağrısına doğru nefis bir ürperişle dalgalanıyordu.
''Ben ömrümde çelimsiz eşeklerden başka bir şeye binmedim.'' dedi kambur golam. ''Ve bizim buralarda attan anlamayız. Ama doğrusu insan böyle bir atı olsun ister, sadece seyretmek için bile.''
''Ya sen onu bir de dört nala giderken görseydin?'' dedi Uraz. ''Öyle değil mi Muki?''
Seyis yanıtlamadı. Cahile çıplak binmek için bir davrandı. ''Eğri al.'' diye buyurdu Uraz.
''Ya sen?'' dedi Muki titrek bir sesle.
''Seni dışarıda duvar dibinde bekleyeceğim. Han sahibi bana yardım eder.''
Güneşin sıcağını emmeye başlayan toprak duvara arkasını dayamış oturan Uraz, cahili üstünde iki adamla uzaktan gördü. Seyis'in arkasında oturan adam için Uraz ne de yaşlı diye düşündü. Ne de antika bir okumuş adam doğrusu. Yaşlılıktan elleri öylesine titrer ki bunun okunabilir tek bir satır bile yazamaz. Yine de cahil kervansarayın önündeki düzlüğe çıktığında Uraz'ın öfkesi bir an için yerini derin bir inanmazlığa bıraktı. Yaşlı adamın kemikten başka bir şey kalmamış yüzünde derisinin eski bir paçavra gibi kırış kırış, bumburuşuk sarkıyor olmasını bekliyordu Uraz. Ama kaş yerine kül rengi bir tür et köpüğüyle kaplı bu göz kemerlerini, fırından yeni çıkmışa benzer bu göz kapaklarını ve iğrenç göz çukurları içinde ne en küçük bir kıvılcım, bir ışık geçiren ne de yansıtan bu perde inmiş gözleri hiç beklemiyordu. Bu sırada Golam ile kardeşi konuğu karşılamaya koşuyorlar, onu attan indiriyorlar, koluna girip yürümesine yardım ediyorlardı. Çok yaşlı adam ise başını az bir şey göğe doğru kaldırmış, gözlerinin feri sönmüş, insanlarda görmenin yerini alan o dikkatli dinleyiş içinde kıpırtısız dik tutuyordu. Gerçekten Uraz'ın gelmesini dört gözle beklediği yazıcı kördü. Afganistan'da yaşlılara gösterilen özür dinlemez o büyük saygı geleneği ancak Uraz'ı öfkesini açığa vurmaktan alakoydu. Öfkesi Golam'a dikilen bakışlarında toplandı. Kervansaray'ın sahibi bu bakışları en tatlı gülümseyişiyle karşıladı ve yaşlı yazıcıyı sırtını duvara dayayarak Uraz'ın yanına oturttu.
''Huzur sana ey uzaklardan gelen atlı!'' dedi yaşlı yazıcı. ''Sana daha da fazlası. Çok yaş yaşamış olan sana!'' dedi Uraz tam yakışır ölçüde. Sonra hışımla kervansaray sahibine seslendi. ''Şimdi ne olacak kambur?''
Kör adam söze karıştı.
''Hemen başlamak mı istiyorsun?''
''Sakın bunu bir buyruk sayma, saygıdeğer ihtiyar, ama işim acele.'' dedi Uraz.
Her şeyden önce şu gülünç oyuna bir son vermek istiyordu.
''Çok iyi.'' dedi yaşlı yazıcı.
Kemerinden iş araçlarını çıkardı. İçinde hokka ve kalem bulunan, üstü pembe güllerle süslü siyah bir kutu, ardından da üzerine ak bir kağıt iliştirilmiş bir tahta levha. Kağıdın her iki yanına yukarıdan aşağıya sık eşit aralıklarla küçük çiviler çakılıydı. Yazıcı kalem kutusunu yere koyup tahta levhayı dizlerinin üstüne yerleştirdi.
''Ben hazırım.'' dedi.
''Peki.'' dedi Uraz. ''Şöyle yaz. Ben Tursen oğlu Uraz, tanıklar önünde beyhan ve yemin ederim ki, şimdi çıkacağım yolculukta ölürsem, aygırım cahil, oğlu cahil ve tüm koşumları gösterdiği bağlılığın karşılığı olarak vefalı seyisi Muki'nin malı olacaktır. Golam çabucak Muki'ye bir göz attı ama seyisin yüzünde hiçbir şey yakalayamadı. Ne bir düşünce, ne bir duygu, hatta ne de herhangi bir yaşam izi. Uraz yazıcının her hareketini yırtıcı bir dikkatle gözlüyordu. Bu zor işin üstesinden gelebileceğini gerçekten umuyor muydu bu ihtiyar? "Bana adını söyle, olmaz mı?" dedi yazıcı. "Öbür ikisininkini buraya gelirken delikanlıdan öğrendim." "Tursenoğlu Uraz." "İyi," dedi yaşlı adam. Hemen hemen saydam hale gelmiş ince uzun avuçlarını levhanın üzerine koydu. Birer parmağı her iki yandaki en üst çiviye değiyordu. Sonra kalem tutan eli sağdan sola doğru çok ağır, belli belirsiz kaymaya başladı. Ve Uraz saydamlaşmış parmakların altında sadece okunaklı olmaktan öte şaşılacak mükemmellikte bir yazının belirdiğini gördü. Madenden iki kılavuz noktası arasında ilk satır tamamlandığı zaman yazının akışında herhangi bir düşüklük, sözcüklerin aralarındaki boşlukların dengelenmesinde herhangi bir kusur, işaretlerin yapısında herhangi bir özür bulmak olanaksızdı. Yazı bir sanat yapıtı görünümündeydi. "Nasıl, nasıl başarıyorsun bunu, gözleri ışıksız dede?" diye bağırdı Uraz. "Ta Abdurrahman'ın zamanından beri karanlıkta meşk etmek için çok aylak zamanım oldu," dedi yaşlı yazıcı. "Abdurrahman mı dedin?" "Ta kendisi." Yazıcının herhangi bir duyguyu belirtebilme yeteneğini çoktan yitirmiş olan sesinde yine de çok yaşlı insanların artık tarihe mal olmuş kişiler ve olaylarla çağdaş yaşamış olduklarını anımsamaktan duydukları hazzın izleri vardı. "Abdurrahman," dedi yeniden Uraz. "Geçen yüzyılın büyük emiri, İngilizleri oynatmış, Hazara Cat'ı yatıştırmış, Kafiristan'ı almış, büyük derebeylerini dize getirmiş, Afgan topraklarını birleştirmişti. İnce hesaplı, bilge, efsanelere geçmiş. O öldüğünde senin doğumuna daha çok vardı ama ben olgunluk çağında bir adamdım. Yıllardan beri de kör." Parmakları ikinci satırı yazıyordu, sözünü sürdürdü. "Daha okuldayken parmaklarım bilgin kişilere nasip olan hünere sahipti. O zamanlarda okumuş kişiler azdı. Onun için daha genç yaşımda çok bereketli Kohdaman Vadisi'ne haidar yani vergi tahsildarı olarak atandım. Katır üstünde köyden köye dolaşıyor, hükümdarım Abdurrahman'ın adalet ve bilgeliğiyle koymuş olduğu vergileri, aşarı, rüsumu topluyordum." İkinci satırda tamamlanmıştı. Birincisi kadar kusursuz. Ölü gözlü yazıcı daha alttaki satıra başladı. Sanatında öyle usta olmuştu ki hem yazıyor hem öyküsünü sürdürüyordu. Derken bir akşam o günkü gezimi tamamlamış dönerken yolun pazarı yeni kapanmış büyük bir köye düştü. Köyün çıkışında 3 tane küçük ama ağır torba yüklenmiş güçlü kuvvetli bir adam ağır ağır yürüyordu. Katırımla ona kolayca yetiştim. Rüstem adında şen ve sevimli gezginci bir kasaptı. Bütün parça etlerini ve kuyruk yağını büyük kârla satmış evine dönüyordu. Omuzlarını çökerden torbalarda gümüş para olarak o günkü kazancını taşıyordu. Gideceği yer uzaktı. Benim oturduğum köye kadar da yolumuz birdi. "Torbalarını benim katıra yükle," dedim. "Onları yeniden alma zamanı gelince daha az yorulmuş olursun." Nazlanmadı. Sade insanlara güvenen bir adamdı. Kendisinin düzenli iş yapma merakını bana da beğendirmek için her torbayı semere bağlarken içindeki para miktarını ve ağırlığını bana söylüyordu. En büyüklerini bir torbaya, orta boy paraları bir başka torbaya, en küçüklerini de 3. torbaya doldurmuştu. Sakin sakin yol aldık. Rüstem 2 karısından, oğullarından, satın almak üzere olduğu eşekten söz ediyordu. Bizim köye vardığımızda Rüstem torbalarını almak için davrandı. Kör adam yazmayı kesip gözlerini doğrudan parlak güneşe kaldırdı. İnsanın kendi de bilincinde olmadan tasarladığı kötülüğü ancak Allah önceden bilir dedi. O zamana kadar dini bütün namuslu bir adam olmuştum. Ama Rüstem'in Semer'deki torbalardan birini çözmeye davrandığını görünce birden onun bu parası benim olacak diye düşündüm. Kazancından öylesine sevinmesi miydi nedeni? Özellikle karılarından söz etmesi miydi? Ben de bana onur verecek ve toplumda ilerlememe yardım edecek bir ailenin kızıyla evlenmek istiyordum. Böyle bir kız babasının damat adayından ne büyük başlık istediğini de hep bilirsiniz.
Yaşlı adam başını indirmemişti. Saydamlaşmış eli kağıt üstünde harfleri aynı özenle yazıyor. Zayıf, tek düzenli sesi öyküsünü sürdürüyordu. Rüstem'i ittim. Torbaların benim olduğunu söyledim. Bağırıp çağırmaya başladı doğal olarak. Koşup gelenler oldu. Haklı olduğumu onlara göstermek için her torbada ne kadar ve ne cins para olduğunu söyledim. Rüstem bunu kendisinden öğrendiğimi ne kadar söylediyse de kanıtlayamadı. Ben de onun benden öğrendiğini söylüyordum. Sözün kısası birimizin sözüne karşı öbürünün sözü. Benim sözüme bir haydarın sözüne karşı bilinmedik bir kasabın sözü. Sonunda iş ilçe mahkemesinin önüne geldi. Sonra il mahkemesinin. Sonuç hep aynı. Kabil'deki mahkemede de aynı. O sırada Abdurrahman bizim davayı duymuş. Duruşmalarını halkın önünde kendi yürüttüğü mahkemeye çağırdı bizi. Yaşlı kör adam yazısını ara verdi. Böyle olacağını önceden kestirebilmiş olsaydım Rüstem'in parasına el koymaya hiç kalkmazdım. Suç bendeyken yüreklere korku olduğu kadar da bilgi olan bir hükümdarın önünde yargılanmak düşüncesi beni tir tir titretiyordu. Ama ne yapabilirdim? Duruşmaya gitmemek suçumu önceden kabullenmek olacaktı. Çok ileri giden sonuna kadar gitmek zorundadır. Sonra ortada hiçbir kanıt da yoktu. Öbür mahkemeler için olmadığı kadar emir için de yoktu. Gerçekten de emirin önünde yapılan sorguda da ortaya bir şey çıkmadı. Her an kendime güvenim daha bir arttı. Emirin yüksek adaleti beni ezemeyecekti. Dingin kararı bekliyordum. Ama Abdurrahman kararını bildirecek yerde, "Bir küp dolusu kaynar su getirin." buyruğunu verdi birdenbire. Ve önce Rüstem'e sonra bana dönüp, "Yalan söylüyorsan eğer gözlerinin bu suyla yakılmasına razı mısın?" diye sordu birdenbire. "Evet efendim," dedi kasap hiç duraksamadan. Ben ne yapabilirdim? Yalan ve suçluluğu hükümdarımın önüne çıkıncaya dek sürdürmüş olan ben, Rüstem'den de daha yüksek bir sesle, "Evet efendim," demekten başka ne yapabilirdim? Abdurrahman pekala dedi. Uğruna bunca yalan yeminler etmiş olduğum gümüş paraları dumanı tüten küpün içine attırdı. Herkes susuyordu. Yargıçlar, yazıcılar, askerler, cellatlar, seyirciler. Kimse emirin niyetini anlamıyordu. Sonunda emir bana döndü. Yüzünde korkutucu bir dinginlik vardı. "Şerefe, namusa ihanet eden ey haydar! Gözlerini son bir kez daha kullan da şu suyun yüzündeki lekelere bir bak. İçindeki paralardan çıkan lekelere. Koyun yağı olduğunu görmüyor musun? Doğal olarak kimin elleri bu yağa bulanır? Bir haydarın elleri mi yoksa gezginci kasabın mı?" Emir cellatlarına işmar etti, geldiler, göz kapaklarımı paralayıp kaynar suyu gözlerime akıttılar. 60 yıl önce genç bir haydara verilmiş cezanın öyküsünü dinleyenlerin her biri kendine göre bir tepki gösterdi. Muki inledi ve sanki bir ateş fışkırıyormuş da kendini korumak istiyormuş gibi elleriyle yüzünü kapadı. Öyküyü birçok kez dinlemiş olan Golam ile kardeşi acıyan iç çekişlerle başlarını salladılar. Uraz ise, "Kaynar suyu akıl edebilmek için Abdurrahman gibi bir hükümdar olmak gerekir," dedi. "Hükümdarların en büyüğü," dedi kör yazıcı dingin bir kesinlikle, "benim doğum yerim olan bu köye gönderdi. Karanlıkta yazı yazmayı öğrendim. İsteyenlere yararlı olabilmek için, senin bugün istediğin gibi." Yaşlı adam kalemini tahta levhanın üzerine bıraktı. Öyküsüyle işini aynı zamanda bitirecek biçimde ayarlamıştı. Son onaylama satırının altına imzasını attı. "Yazabiliyor musun?" diye sordu Uraz'a. "Sadece adımı." "Daha fazlası gerekli değil," dedi yazıcı. Sonra Golam'a döndü. "Her zamanki gibi yap. Kardeşin okuma yazma bilmediğine göre hem kendin hem onun adına onayla." Kör yazıcı kalem kutusunu dikkatle yerleştirdi. Kağıdı tahta levhaya tutturan küçük çivileri çıkardı. Uraz kağıdı katladı, gömleğinin içine, çökmüş karnıyla kemeri arasına sıkıştırdı. Yazıcıya parasını ödedi ve "Ey yazıcıların en ustası, daha nice yıllar yaşamanı dilerim," dedi. "Allah nasip ederse bunu," dedi yaşlı yazıcı, "günahımın kefaretini daha uzun süre ödemem içindir." Tatlı bakışlı Golam ekledi. "Ve hepimizi İva'ya, onun pençelerine düşmeye karşı uyarmak için." Bunu söylerken Muki'ye bir baktı. Seyis'in hala elleri yüzündeydi. Çay içtiler. Muki kör yazıcıyı Cahil'in üstüne bindirip köye götürdü. Köyde Uraz'ın istediklerini aldı. Yol için biraz yiyecek ve birkaç alet, 4 yorgan, uzun kolları koyu renk yünlü ile astarlanmış 2 büyük puştin, yani işlemeli deri ceket ve 1 hançer satın aldı. Hiçbir şeyi unutmadı ama ne yaptığının da pek farkında değildi. Ne kafasında gerçek bir düşünce, ne içinde gerçek bir duygu vardı. Kervansaray'a dönünce yola çıkış hazırlıklarını aynı dalgınlık içinde yaptı. Bütün işler tamamlanınca da tek kelime söylemeden Uraz'ın ata binmesine yardım etti.
''İşte bu iyi oldu.'' dedi Uraz. ''Daha gündüz. Kan burada nerede? Parasını almak istemiyor mu bu adam?''
Çayhaneye giderken Muki Golam'a rastladı. Toprağa bulanmış ellerini pantolonuna siliyordu.
''Burada bulunduğumuz son anlarda yanınızda bulunamadığıma gerçekten üzgünüm.'' dedi. ''Şu zavallı çömlekçiyi gömüyordum.''
''Çömlekçi, çömlekçi!'' dedi Muki üst üste, aptal aptal.
Titremeye başladı, yüzü korkunç bir acıyla kırıştı. Bir kolunu Golam'ın kamburu üstüne koyup kendine doğru çekti, omuzuna dayandı.
''Ah kardeşim, ne olur beni bu yolculukta koruyacak bir dilekte bulun.''
''Bundan böyle de güneşi bu sabah selamladığın gibi selamlayabilmeni dilerim.'' dedi Golam usulca. Seslerini duyan Uraz kamçısı dişleri arasında Cahil üstünde onlara doğru geldi.